Ayrım 31, sayfa 257. Adam gerçi bunu bekliyor, olsun diye dua ediyordu ama yine de saldırının hızı onu hazırlıksız yakaladı. Canını kurtaran eski tecrübeleri oldu. O saldırıdaki gücü hissetti, ilk birkaç saniye düşünceleri bile durdu. Neden sonra kendi yarattığı bu acımasız canavara değerlendirici bir bakış yöneltmeyi başardı. Tecrübesi, çoktan unuttuğu refleksleri yavaş yavaş geri döndü. Adam dans etmeye, yumruklardan kaçmaya başladı. Vuruşları nesnel olarak değerlendirdi. İçi sevinçle doldu. Doğuştan çift elli bir boksör. Sağını tercih etmiyor. Daha öğretilmemiş olmasına rağmen her vuruşunun gerisinde omuzlarının tüm ağırlığı var. Sonra o gözlere tekrar baktı. Neyi yaratmış olduğunu görünce tüyleri ürperdi. Bir katil. Tanımıştı o gözlerdeki ateşi. Kanın zevki için öldüren leoparın içgüdüleri var onda. Beni artık görmüyor bile. Yalnızca karşısındaki avı görüyor. Sol pazusuna bir yumruk yedi. Kolunun ta bileğine kadar çürüyeceğini anladı. Bacakları kurşun gibi ağırlaşıyordu artık. Kalbi göğüs kafesini dövüyordu. Ringe en son çıkışından bu yana 22 yıl geçmişti. Trudy'nin yemeklerini yiyerek masa başında geçen 22 yıl. Karşısındaki genç ise bir makineydi sanki. O sarı gözler kendininkilere cinayet yansıtan miyop bir bakışla dikilmişti. Trump amca kendini topladı, Manfred'in sağını vururken açık vermesini bekledi, kendi solunu savurdu. Solu her zaman daha iyiydi. Cep tayı bu yumrukla yere sermişti. Manfred dizleri üzerine çöktü, şaşırmıştı. Gözlerindeki o ateş söner gibi oldu, transtan çıkar gibi bir ifade geldi yerine. Tamam delikanlı, Tanrı'nın borazanı da soluk soluğaydı. Diz çök ve yaratanına şükret. Kendi de gencin yanına diz çöktü, başını kaldırdı, sesini yükseltti. Ulu Tanrım, kuluna verdiğin kuvvetli vücuda şükürler olsun. Doğal solu içinde şükür sana. Gerçi uzun ve yorucu bir iş olacağını biliyoruz ama senden ayak oyunlarını da kolayca öğrenebilmesini diliyoruz. Sağ yumruğu doğrudan doğruya senin bir ihsanın. Minnettarız sana. Yalnız vuruştan önce belli etmemesini öğrenmemiz gerekiyor. Manfred hala kafasını sallıyor, çenesini ovalıyordu. Ama kaburgalarını dürten parmağı yine amin diye bağırarak cevap vermeyi başardı. Koşu çalışmalarına hemen başlayacağız. Tanrım, ipleri öğrenmek için de sundurmaya ringi hemen kuracağız. Bu hazırlıkların kulunun değerli eşi Trudy Bierman'ın dikkatini çekmemesi için yardımlarını rica ediyoruz. Öğleden sonraları Trump amca genellikle cemaatten birini ziyaret etme bahanesiyle atına binip bahçe kapısına yöneliyor, çıkarken dönüp karısına el sallıyordu. Sonra nehir yatağında kendisini bekleyen Manfred'le buluşuyordu. Manfred'in ayakları çıplak, üzerinde yalnızca haki bir şort oluyordu. Atını tırısa kaldıran Trump amcanın yanı sıra koşmaya başlıyordu delikanlı. Bugün 5 mil genç adam. Köprüye kadar, sonra da geri. Dünkünden biraz daha çabuk koşalım. Trump amcanın sandıktan bulup gizlice çıkardığı boks eldivenleri gerçi eskimiş, çatlak çatlak olmuştu ama onları tutkalla yapıştırdılar. Manfred'in eline eldivenleri ilk geçirip bağladığında yaşlı adam çocuğun onları burnuna kaldırıp koklayışına baktı. Derinin, terin ve kanın kokusu delikanlı. Burnunu iyice doldur o kokuyla. Bundan böyle hep o koku da var olacak hayatında. Manfred eldivenleri birbirine çarptırdı. Bir an aynı ateş gözlerinde tekrar parladı, sonra sırıttı. Hoş bir duygu dedi. Duyguların en güzeli diyerek ona katıldı Trump amca. Onu içi nehir kumuyla doldurulmuş torbaya doğru götürdü. Önce şu solunu biraz görmek istiyorum. Vahşi bir at sanki o solun. Onu eğitmemiz, gücünü ve çabasını ziyan etmemeyi öğretmemiz gerek. Bizim dediğimizi yapmalı. Havada sallanıp durmamalı. Bu ring çalışmalarının bir tek seyircisi vardı. Kimseye söylemeyeceğine yemin etmiş olan Sara. Bu işler bir ay kadar devam ettikten sonra Trump amca asla Manfred'e söyleyemeyeceği bir şeyi kendi kendine itiraf etti. Artık görünüşü de boksöre benzemeye başladı. Ama çocuğa bambaşka bir şey söyledi. Artık hız istiyorum. Mamba kadar hızlı, ratel kadar cesur olmanı istiyorum. Mamba, Afrika yılanlarının en korkulanıydı. İnsan bileği kadar kalınlaşabiliyor, boyu 6 metreyi geçebiliyordu. 4 dakikada yetişkin bir erkeği öldürürdü. 4 nala kalkmış bir ata yetişecek kadar hızlıydı mamba. Sokuşu gözle görülemezdi. Mamba kadar hızlı, ratel kadar cesur diye tekrarladı Trump amca. Gelecek yıllarda aynı sözü yüzlerce, binlerce kere tekrarlayacaktı. Ratel, ratel sansara benzeyen cesur ve yırtıcı bir hayvan. Ratel ise Afrika'nın ufak hayvanlarındandı. Isırışı leoparınkine de, aslanınkine de meydan okuyacak türdendi. İri, yassı bir kafası vardı. Yüreği aslan yüreği, cesareti dev cesaretiydi. Kızdığı anda en iri hasmına bile saldırmakta tereddüt etmezdi. Efsaneye göre ratellerin kasık nahiyesine yönelik içgüdüleri vardı. Herhangi bir erkek hayvanın husyelerini yırtıyordu. Karşısındaki insan boğa, bufalo, aslan, fil olmuş, sonuç hiç değişmiyordu. Sana bir şey göstereceğim delikanlı. Trump amca Manfred'i sundurmadaki bir sandığa götürüp kapağını açtı. Bu senin. Postayla ısmarladım. Cape Town'dan dün geldi. Sandıktan çıkardığı deri ve lastik topağını Manfred'in kollarına koydu. Nedir bu Trump amca? Gel göstereyim. Birkaç dakika içinde Trump amca o karmaşık aygıtı düzene sokmayı başarmıştı. Ne dersin delikanlı? Geri çekilip sakalının içinden sırıttı. Ömrümde bana verilen en güzel hediye Trump amca. Ama ne bu? Kendine boksör diyorsun, sonra hız torbasını tanıyamıyorsun ha? Hız torbası mı? Çok pahalıya patlamış olmalı. Öyle delikanlı ama Trudy halana söyleme. Ne yapacağız bununla? Şunu yapacağız. Trump amca torbayı hızlı bir tempoyla dövmeye koyuldu. İki yumruğunu birden kullanıyordu. Sonunda soluk soluğa durdu. Hız delikanlı. Mamba'nınki kadar hız. Manfred adamın bu cömertliği ve hevesi karşısında tüm cesaretini toplayıp haftalardır dilinin ucuna gelen sözleri söylemek zorunda kaldı. Benim gitmem gerek Trump amca dedi. Adamın gözlerindeki hayal kırıklığını izledi. Gitmek mi? Evimden gitmek mi istiyorsun? Trump amca alnındaki terleri sildi. Neden delikanlı? Neden? Babam diye karşılık verdi Manfred. Babamın duruşması 3 güne kadar başlıyor. Orada olmam gerek. Trump amca gitmek zorundayım. Ama geri döneceğim. Yemin ederim döneceğim. Mümkün olduğu kadar çabuk. Trump amca gözlerini onunkilerden ayırdı, nehir boyunca koşmaya başladı. Manfred de ona ayak uydurdu. Ağaçların oraya varıncaya kadar ikisi de konuşmadılar. At arabası onları orada bekliyordu. Trump arabacı yerine binip dizginleri eline aldı. Tekerleğin yanında durmakta olan Manfred'in yüzüne baktı. Keşke benim de bana bu kadar sadık bir oğlum olsaydı delikanlı dedi alçak sesle. Sonra dizginleri şaklatıp atı yürüttü. Ertesi akşam yemekten ve akşam duasından çok sonra Manfred yatağına uzanmış, başucundaki mumu pırıltısı evden gözükmeyecek biçimde ayarlamış, babasının en sevdiği yazar olan Goethe'yi okuyordu. Almancası hızla gelişmekteydi. Trudy hala haftada 2 gün evde başka dil konuşturmuyor, sofra saatlerinde kültürel tartışmalar başlatıyordu. Ama Goethe yine de biraz fazla ağırdı. Öyle zorlanıyordu ki Trump amcanın odaya girdiğini, gölgesi yatağa düşüp kitap elinden çekilene kadar fark edemedi. Gözlerini mahvedeceksin delikanlı. Manfred hemen doğrulup oturdu, Trump amca da yatağın kenarına ilişti. Adam birkaç dakika boyunca kitabın sayfalarını taradı, sonra başını kaldırmadan konuştu. Rothenbach yarın Ford arabasıyla Windhoek'a gidiyor. Hindilerinden 100 tanesini pazara götürecek. Ama arkada sana da yer var. Gerçi hindi tersi kokusuna, uçuşan tüylere dayanmak zorunda kalacaksın ama yine de trenden ucuza gelecek. Teşekkür ederim Trump amca. Kentte yaşlı bir dul var, dindar ve namuslu. Çok da iyi aşçıdır. Ona mektup yazdım. Cebinden bir kağıt çekti, Manfred'in kucağına koydu. Kağıt katlanmış, kırmızı bal mumuyla mühürlenmişti. Teşekkür ederim Tromp amca. Manfred söyleyecek başka bir şey bulamıyordu. Aslında kollarını adamın o kalın boynuna sarmak, yüzünü o koca kır sakala yaslamak geliyordu içinden ama kendini kontrol etti. Bazı masraflar gerekebilir dedi Tromp amca. Buraya nasıl dönersin bilemiyorum. Her neyse. Cebini yokladı. Manfred'in bileğini yakalayıp avcuna bir şey koydu. Manfred başını eğdi. Pırıl pırıl iki tane yarım sterlini gördü. Başını yavaşça iki yana salladı. Tromp amca. Bir şey söyleme delikanlı. Hele de Trudy halana. Tromp amca ayağa kalkıyordu. Manfred onun ceketinin kolunu yakaladı. Tromp amca size bunu ödeyebilirim. Bunu da her şeyi de. Biliyorum delikanlı. Binlerce kere ödeyeceksin. Vereceğin gururla, sevinçle günün birinde. Yo, günün birinde değil. Şimdi hemen ödeyebilirim. Manfred hevesle yataktan fırladı. Kendisine dolap görevi yapan, dört tuğla üzerine konmuş koca kutuya koştu. Diz çöküp kutuda bir süre arandı, sonra elinde sarı bir tütün kesesiyle doğruldu. Tromp amcanın yanına döndü. Kesenin ipini bollaştırıp ağzını açtı. Elleri heyecandan, sesi memnun etme hevesinden titriyordu. İşte Tromp amca, açın avcunuzu. Adam gülümseyerek koca pençesini açtı. Neymiş o bakalım delikanlı? Birden gülümsemesi suratında dondu, gözleri avcuna boşalan pırıl pırıl taşlara çakıldı. Elmas Tromp amca diye fısıldadı Manfred. Sizi zengin etmeye yetecek kadar, istediğiniz her şeyi satın almanıza yetecek kadar. Bunları nereden buldun delikanlı? Tromp amcanın sesi sakin ve kırıktı. Nasıl geçti bunlar senin eline? Babam verdi. Ceketimin astarı içine koydu. Eğitimimin ve bakımımın bunlarla karşılanabileceğini, isteyip de bana veremediği şeyleri bunlarla sağlayabileceğimi söyledi. Ya dedi Tromp amca yavaşça. Doğruymuş hepsi demek. Gazetelerin yazdıkları, İngilizlerin yalanları ve iftiraları değilmiş. Baban gerçekten bir haydut ve bir soyguncuymuş. Koca pençe kapanıp yumruk oldu. Sen de onunla birlikteydin demek delikanlı. Onun suçlanmasına, mahkum edilmesine yol açacak korkunç olaylar olurken sen de oradaydın. Öyle mi delikanlı? Sen de onunla birlikte mi yaptın bu kötülükleri? Öteki eli uzatıp Manfred'in yakasına sarıldı. İtiraf et bana. Hepsini anlat. Baban bu İngiliz kadınına saldırıp onu soyduğunda yanında mıydın? Hayır, hayır, yalan. Babam öyle şey yapmazdı. Bunlar bizim kendi elmaslarımız. Babam bana anlattı. Bize ait olan şeyi geri aldı o. Bu işi yaptığında yanında mıydın delikanlı? Bana gerçeği söyle diye tekrar kükredi Tromp amca. Söyle bana, onunla birlikte miydin? Hayır Tromp amca, babam yalnız gitti. Döndüğünde yaralıydı. Eli, bileği. Çok şükür Tanrım. Tromp amca göklere baktı, rahatlamış gibiydi. Onu bağışla çünkü yaptığının kötülüğünü bilmiyordu Tanrım. Bu işe onu kötü bir adam sürüklemişti. Benim babam kötü değil diye itiraz etti Manfred. Kendine ait olan şeyler hileyle elinden alınmıştı. Sus delikanlı. Oğum Tromp ayağa kalktı, dev gibi dikildi. Bu sözlerin bile günah. Şimdi burada ödeyeceksin bu günahını. Manfred'i sundurmadan yürütüp rafın önüne getirdi, balyozu aldı. Çalmak günahtır, bu Tanrı'nın emri. Elmaslardan birini tezgahın üzerine koydu. Bu taşlar kötülüğün meyvesi, yok edilmeli. Balyozu Manfred'in eline tutuşturdu. Bağışlanmayı dile delikanlı. Tanrı'ya yalvar da seni bağışlasın ve vur. Manfred elinde balyoz elmasa bakıp duruyordu. Vur delikanlı. Kır o lanetli taşı. Onunla birlikte laneti de kır. Tanrı'nın adına vur. Kendini suçtan ve utançtan kurtar. Manfred balyozu yavaşça kaldırdı, durakladı, dönüp öfkeli adama baktı. Hızlı vur diye kükredi Tromp amca. Vur. Ve Manfred vurdu. Odun keserken vurduğu gibi vurdu. Sonra balyozu yavaşça kaldırdı. Elmas ezilip bembeyaz toz olmuştu. Şekerden bile inceydi. Her zerresinin pırıltısı mum ışığında daha bile güzeldi. Tromp amca o tozları yere süpürdü. Yeni bir elması getirip eskisinin yerine koydu, geri çekildi. Vur diye bağırdı. Balyoz havada tıslayarak indi, gümbür dedi, tozlar silindi, bir yeni taş daha geldi. Tanrı'ya şükür bitti artık. Adam kendini dizüstü yere attı, Manfred'i de yanına çekti. Ah ulu tanrım, bu pişmanlık hareketimizi hoş karşıla. Kulunun çocukluğunu ve cahilliğini bağışla. Tromp amca yerden kalktığında vakit gece yarısını geçmiş, mumun fitili kendi eriği içinde son titreşimlerini vermekteydi. Artık yat delikanlı, şimdilik ruhunu kurtarmak için elimizden geleni yaptık. Manfred'in soyunup gri battaniyenin altına girişini seyretti, sonra alçak sesle konuştu. Yarın sabah Windhoek'a gitmeni yasaklasam sözümü dinler miydin? Babam diye fısıldadı Manfred. Cevap ver delikanlı, sözümü dinler miydin? Bilemiyorum Tromp amca ama dinleyemezdim sanıyorum. Babam, şimdiden günahın çok. Bunlara bir de itaatsizliği eklemek istemiyorum. Bu yüzden yasak koymayacağım. Vicdanının emrettiğini yapacaksın ama gerek kendi hatırın için, gerekse benim hatırım için Windhoek'a varınca Döleray adını kullanma. Bierman adını kullan. Duyuyor musun delikanlı? Adalet günü bugün dedi Abbe Abrahams. Sente'nin masasının karşısındaki koltukta oturuyordu. Gerçi mahkeme kararlarını hiçbir zaman önceden kestirmeye kalkmam ama bu sefer kendi ilkemi çiğniyorum. Bence adamı asacaklar, hiç kuşku yok. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Abbe diye sordu Senten alçak sesle. Abbe ona hayran bakışlarla baktı, sonra cevap verdi. Bir kere suçu büyük, savunma bile suçsuz diyemiyor ona. Hem de planlı suç. Bir askeri mevki basıp soymak var, saldırı var, polise ateş etmek var. Savunmanın tek umudu şapkadan tavşan çıkarıp yargıcı etkilemekti ama henüz başaramadı. Senten içini çekti. Tanık sandalyesine iki gün arka arkaya çıkmıştı. Gerçi sorgulama sırasında soğukkanlılığını kaybetmemeyi başarmıştı ama çok yorgundu artık. Lothar'ı o çılgın suça itmiş olmanın da vicdan azabını yaşıyordu. Abbe prosunu havada sallayarak, ikincisi diye devam etti. İkincisi adamın geçmişi. Savaş sırasında bir haindi, asiydi. Başına ödül konmuş biriydi. İşlediği savaş suçları affa uğradı dedi Senten. Affını Adalet Bakanı kendisi imzaladı. Ama yine de aleyhine sayılır. Affı işi daha da kötü gösterir. Kendisine iyilik eden eli ısırmak, yasayı ayaklar altına almak. Yargıç bundan hoşlanmayacaktır, inan bana. Abbe, prosunun yanışını inceledi, beğenmiş gibi başını salladı. Üçüncüsü, adam hiç pişmanlık göstermiyor. Elmasları nereye koyduğunu da asla söylemiyor. Sente'nin yüz ifadesini görünce hemen sustu, sonra başka konuya geçti. Dördüncüsü, saldırının duygusal yönü. Toplumda saygın yeri olan bir kadına saldırmak. Birden sırıttı. Kendini savunamayacak, zayıf durumda bir kadına. O kadar ki kolunu dişleriyle kopardı o kadın onun. Senten kaşlarını çattı, Abbe tekrar ciddileşti. Senin tanık sandalyesinde gösterdiğin cesaret ve davranış da onun aleyhine sayılacak. Gazeteleri görmüyor musun? Jandark'la Florence Nightingale'i kişiliğinden toplamış bir kadın diyorlar senin için. Yani sana yapılan saldırının aslında daha kötü olduğunu, senin her şeyi anlatmayıp büyüklük gösterdiğini ima ediyorlar. Yargıç adamın kellesini tepsiye koyup sana sunacak, seni öyle ödüllendirecek. Senten kolundaki saate baktı. Mahkeme 40 dakikaya kadar tekrar başlıyor. Gitmemiz gerek artık. Abbe hemen ayağa kalktı. Mahkeme seyretmeye bayılıyorum. Birlikte Abbe'nin Ford'una binip tepe üzerindeki adliye binasına gittiler. İndiklerinde flaşlar parladı. Senten elini gözlerine siper etti. Gazeteciler durmadan sorular haykırıyorlardı. Onu asarlarsa ne hissedeceksiniz? Elmaslar ne olacak? Onlar olmadan şirketiniz ayakta kalabilir mi Bayan Courtney? Elmaslar karşılığında bir anlaşmaya giderler mi dersiniz? Neler hissediyorsunuz? Abe onu korumaya çalıştı, kalabalığın arasından yol açtı, binaya girdiler. Beni burada bekle, Abe diye emir verdi Senten. Yan koridora saptı, başların ona doğru dönüşünden etkilenmedi. Köşeyi dönüp bayanlar tuvaletine yöneldi. Savunmanın odası tuvaletin hemen karşısındaydı. İzlenmediğinden emin olunca Senten hemen o kapıyı vurdu, açıp içeriye girdi. Kapıyı arkasından kapadı, başını kaldıran savunma avukatına ve yardımcılarına baktı. Ayrım sonu.